Mavi Vatan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyo Sosyetücülerinde canlı yayın Mavi Vatan'dan merhaba sayın dinleyenler. Program yapımcıları Profesör Doktor Celalettin Yavuz, Özlem Öztaş. Yayın kumanda masasında Sefa Aktan ve sunucunuz ben Burak Pekcan sizlerle birlikteyiz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 21, tekrar ediyorum +90 312 463 34 21, elektronik posta www.türkiyenisesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da bizi dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. Her zaman olduğu gibi program yapımcımız ve sürekli konuğumuz Profesör Doktor Celalettin Yavuz stüdyomuzda. Hocam merhaba.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Ben teşekkür ederim. Ayrıca bugün bir konuğumuz daha var stüdyomuzda. Araştırmacı yazar ve emekli Deniz Albay Sayın Derya Şerif Yakın. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
Evet hocam, Mavi Vatan'da neler oluyor?
Evet. Şimdi Mavi Vatan'da devamlı, tabii de, Mavi Vatan'da devamlı bir yayın gelişmeler var. İlkinden başlayalım gene. Biliyorsunuz Mavi Vatan dendiği zaman aklımıza ilk gelen Türk-Yunan sorunları, daha doğrusu deniz yetki alanları ile ilgiliydi. Dolayısıyla da Yunanistan'ı öne alıyoruz öncelikle. Türk sidaları Yunan donanmasını kara kara düşündürüyor. Türk silahlı insansız deniz araçları sida, biliyorsunuz. Bunlar aslında bu silahların kullanılmaya başlanması Rusya-Ukrayna savaşında çok daha belirgin olarak ortaya çıktı. Şu anda Ukrayna'nın herhangi bir deniz filosu yok Karadeniz'de. Rusya'nın ise iyi bir deniz filosu var. Sivastopol üssü de ellerinde. Ancak şu anda Rus gemilerinin en çok korktuğu şey Ukrayna'nın elindeki silahlı insansız deniz araçları. Bu belli oldu yani. Şimdi işte Türkiye'nin de bu alanda epeyden beri çalışıyordu. Yunan basını daha ziyade Türkiye'nin elindeki bu Türk sidalarına karşı nasıl önlem alacağız diyerekten feryadı figan ediyorlar. Bu insansız deniz araçlarından. Kamuoyu genellikle İHA'ları, SİHA'ları biliyor, insansız hava araçlarını ya.
Evet.
Bu alanda da Türkiye'nin zaten önemli bir ünü var. Özellikle Dağlık Karabağ, 2. Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki yararlarını biliyoruz. Ukrayna'da da aynı şekilde Rus kuvvetlerine karşı çok başarılı bir şekilde kullanıldı. Ondan daha önce de Libya'da kullanılmıştı. Hatta ben takip ettiğim için biliyorum. Afrika'da birçok ülke bunu alıyor. Türkiye'nin bir yumuşak gücü, diplomaside bir yumuşak gücü haline geldi. Hatta Arap ülkelerinden bile bundan almak isteyenler var. İngiliz Genelkurmay Başkanı gelerekten bu İHA'ların fabrikalarını izledi. Yani o kadar söyleyeyim. Neyse, Yunan basını bunu dile getirmiş. İkincisine bakıyoruz. Lobilerin senatörü Bab Menendez Rum kesiminde diyerekten Türklere kin kustu, Rum madalyasını kaptı demiş. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz önemli bir Rum-Yunan ikilisinin lobisi var. Burada da Bab Menendez bu etkin kişilerden bir tanesi. Özellikle son yıllarda Türkiye'ye F-35 verilmemesi konusunda arkasından Türkiye F-16'nın bazı parçalarını ve sanıyorum 39'da F-16 istediği zaman Amerika'nın hizmet dışına çıkarttığı, buna en çok karşı çıkanlardandı. En azından Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye göndermiş olduğu teklifte Türkiye'ye istediği bu F-16'ların verilmesi ve yedek malzemelerin verilmesi konusunda yeşil ışık yakıyor. Fakat Dış İlişkiler Komisyonu'nda da olduğu için Bab Menendez buna taş koyanlardan bir tanesi. Geçtiğimiz dönem içerisinde Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti. Tabii orada da Türkiye aleyhtarı konuşmalar yapınca hem alkışlanmış hem de madalya almış. Bu vardı. Bakıyorum başka birisi, Güney Kıbrıs'ta camiye Molotov kokteyli alçak saldırı. Arkadaşlar ya da sevgili dinleyiciler, Burak Bey, değerli konuğumuz Derya Bey, ben bu insanların kutsallarına bu kadar saldırılmasını anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi ne anlıyorsun? Yani ben elhamdülillah Müslümanım. Ama bir insan eğer Hristiyansa onun kilisesine bir Molotov kokteyl atılmasını kabul etmek mümkün değil. Dolayısıyla Müslümanların ibadet yerine de bunun atılmasını anlamıyorum. Yani sözde batılı ülkeler düşünce özgürlüğüne, din özgürlüğüne son derece açık filan diyorsunuz. Ama nedir bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Sadece Güney Kıbrıs Rum kesimi değil, işte İsveç'te, Danimarka'da tutup da birilerinin orada düşünce özgürlüğü var diyerekten Kur'an-ı Kerim yakmasını da anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bunu özgürlük diyorlar. Benim bildiğim özgürlük, başkasına zarar vermeye başladığın yerden itibaren özgürlük sınırlanır. Evet. Sen dünyada 2 milyarın üzerinde nüfusu olan Müslümanları bunu yakaraktan zarar veriyorsun. Bu yani bu anlayış değil. Bana göre bu yasalar da düzeltilmesi gerekli yasalar. Böyle yasa olmaz. Yani Türkiye'de böyle bir şey olsa ben bir Müslüman olaraktan bir dakika durun derim. Bunun özgürlükle ilgisi yoktur. Türkiye'de az da olsa %99'u Müslüman olan bir ülkede tutup da Yahudilerle ilgili veya Hristiyanlarla ilgili bir şeyde tutun İncil veya Tevrat yakmaya kalkarsanız bu yanlıştır derim. Sadece bizim ülkemizde olan insanlar için değil, dünyada sayısız milyonlarca şey var, Hristiyan ve Yahudi var. Dolayısıyla bunu kabul etmek mümkün değil. Güney Kıbrıs'ta da işte böyle bir olay gerçekleşmiş. Başkası Türk, Yunan ve Kıbrıs'tan biraz kendimize doğru gelelim. TCG Anadolu. Bu biliyorsunuz çok maksatlı bizim amfibi hücum gemimiz. İlk seyirlerine başladığında milletin büyük bir coşkusu vardı. Artık tatbikatlara, hatta NATO'daki müşterek tatbikatlara da katılmaya başladı. İşte bölgeye gelen Amerikan uçak gemisi USS Gerald Ford'la birlikte, hatta şeyde gazetelerde filan yan yana fotoğraflarını da gördük. Bu tatbikat, ortak tatbikata, müşterek NATO tatbikatına katılmış. Onunla ilgili haberler vardı. Gene eğitimde TCG Anadolu ile birlikte TCG Gökçeada, TCG Gediz ve TCG Göksu fırkateynlerimizde yer almışlar. G sınıfı fırkateynler. Bu arada NATO daimi deniz görev grubu 2 görevine iştirak eden Gökçeada Deniz Kuvvetleri unsuru Amerikan Deniz Kuvvetleri'nden Gerald Ford uçak gemisi, Normandy ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsurlarından HS-50 ile birlikte eğitimleri gerçekleştirmiş. Şimdi bazen burada Türk-Yunan sorunlarından bahsettiğimiz zaman sanki Yunanistan'la bir araya gelmiyormuşuz gibi oluyor. Hayır, NATO'da aynı ittifakın şemsiyesi altında bu Türk-Yunan gemileri, özellikle askeri gemiler sıkça bir araya geliyorlar. Akdeniz'deki bütün tatbikatlarda olurlar. Hatta konuğumuz Derya Albay, benim bildiğim kadarıyla uzun bir sürede sen NATO'nun bir yüzer birliklerinde,
evet,
irtibat subayı mıydın? Nasıldı?
Muhabere başkanıydın.
Evet. Orada nasıldı? Orada bir Yunanlarla sorun yaşıyor muydun?
Hayır. En iyi dostlarımızdan bir tanesi, zaten çok şey paylaşmıştık.
Evet. Yani öyle olması lazım. Kültürümüz birbirine çok yakın. Özellikle mutfak kültürümüz birbirine çok yakın. Damak tadımız çok yakın. Ancak bu kültür nedeniyle işte futbol maçlarındaki gibi, şimdi son zamanlarda arttı ya bu aleyhte tezahüratlar, Türkiye ile Yunanistan arasında böyle şeyler de olabiliyor. Şimdi gene bir izleyicimiz demeyeyim de bana bir WhatsApp grubundan birisi sordu. Amerikan uçak gemisi Ege'ye girebilir mi diye. Girer dedim, yani şey değil ve bildiğim kadarıyla da uçak gemisi Antalya'da da gitmiş, demirlemiş. Yani bir ittifakın üyesi, aynı zamanda öyle bile olsa askeri gemi bir ülkeden bir ülkeye resmi ziyarete ancak gidebilir. Ve bu izin ne olur? İzin aldıktan sonra gitmemesi diye bir şey yok. Bizim gemilerimiz de gidiyor. Şimdi bizim gemilerimizin NATO tatbikatlarında, diyelim ki İtalya bölgesindeyse İtalyan limanlarına gider. Yunanistan bölgesindeyse Yunan limanlarına gider. Bu, yani bunu önleyici bir şey yok. Bir de bunlar ayrıca tatbikatlar bir yıl önceden planlanıyor. Dolayısıyla o bir yıl önceden planlandığında gemilerin liman periyodunda hangi limanlara, hangi ülkenin limanlarına gideceği de açıkça yazar. Zaten burada eğer, orada NATO'da Türk subayları da var. Eğer bu limanlar içerisinde diyelim ki Yunanistan'ın gayri askeri statüde ya da askersizleştirilmiş statüdeki adalarına böyle bir ziyaret varsa hemen itiraz ederler ve o şeyden kalkar, plandan kalkar, programdan kalkar yani. Dolayısıyla bunlar son derece doğaldır. Bir yıl önceden planlanan tatbikat gereği eğer o limana geliyorsa bunda herhangi bir sıkıntı yoktur diyelim. Devam edelim. Rusya yaptırımlar nedeniyle uluslararası ticarette alternatif güzergahlar geliştiriyor diye bir şey var. Şimdi Yunanistan diyorum. Rusya-Ukrayna savaşı çıktıktan sonra Rusya'ya bildiğin yaptırımlar uygulanıyor biliyorsunuz. Bunlar içerisinde Rus gemilerinin taşıdığı malları sigortalayan şirketlere de yaptırımlar uygulandığı için veya o firmalara uygulandığı için dolayısıyla bu firmalar Rusya'nın Karadeniz'deki tahılını taşımıyorlardı. Yani Putin de zaten bundan şikayet etmişti. Ukrayna'nın tahılı taşınıyor. Biz hibe etmek istiyoruz Afrika'nın yoksul ülkelerine. Bu dahi taşınmıyor diyerekten, bizim isteklerimiz yerine gelmiyor filan diyerekten şeyi dondurdu biliyorsunuz, tahıl koridoru olayını.
Evet.
Şimdi Rusya bunun için çeşitli formüller arıyor ve bulduğu formüllerden birisi şu. Kuzey Denizi'nde artık bu iklim değişikliğine bağlı olaraktan buzlanma, donma son derece azaldı. En az 7-8 ay artık orada donma yok. Olsa bile artık bu bölgeden geçecek olan ticaret gemilerinin önlerine buz kırıcı sistemler koymak suretiyle bunu arttırıyorlar. Öyle bir şey ki diyelim ki Tokyo'dan çıkan bir ticaret gemisi Süveyş kanalından dolaşıp Amsterdam limanı ya ne diyelim orada Londra'ya İngiltere'ye gidecek olsa diyelim bununla Süveyş kanalından geçenle Kuzey Denizi'nden gelecek olan arasında en az 10 gün fark ediyor. Yani Kuzey Denizi'nden gelecek olan 10 gün daha erken ulaşmış oluyor. Bu hem zaman açısından hem de geminin yaktığı yakıt açısından, personel giderler açısından düşündüğünüzde son derece tasarruflu bir şey. Bir diğeri, bu bizi daha çok ilgilendiriyor, bir Kuzey-Güney koridoru var. Öyle ki Baltık Denizi'nden geliyor Moskova üzerinden Hazar Denizi'ne, içinde Azerbaycan'ın da dahil olduğu bir sistem ve arkasından İran, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda Hindistan'ın Mumbai Limanı'na kadar ulaşan bir sistem. Yani içinde deniz yolu da var az da olsa ancak demir yolu ağırlık ve demir yolu da saatte 400 kilometre hızla gidecek bir demir yolu ağı döşenecek. Bunun İran'la sözleşmesi imzalandı. Böyle olunca onların iddiasına göre Mumbai ile Moskova arası 10 güne düşüyormuş. Bu şeyin Çin'in Kuşak Yol Projesi gibi bir şey bu. Biliyorsunuz Kuşak Yol Projesi'nin Rusya ayağı bu savaştan sonra aksamaya başladı. Avrupa'ya oradan bir şey gitmiyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Bence bu Karadeniz'deki deniz ulaşımı açısından biraz bizi üzecek bir şey diye düşünüyorum. Bakıyorum başka neler var diyerekten. Birleşmiş Milletler Rusya'nın tahıl anlaşması kararından sonra Ukrayna'da savaşın şiddeti arttı demiş. Doğrudur. Yani İki türlü var. Tahıl koridoru sebebiyle ortadan kalkınca Ukrayna'nın Rus tarafına saldırılarında artış var. Özellikle bölgesine, Kırım ve Kerç köprüsüne var. Aynı zamanda Moskova'ya da İHA'larla, SİHA'larla var. Ben bu arada İHA'lar ve SİHA'ların Moskova'da hala cirit atmasını da anlayabilmiş değilim. Rusya'da bana göre güvenlikle ilgili, istihbaratla ilgili hala büyük bir boşluk var. Neyse, o onların sorunu, fazla girmek istemiyorum oraya. Bizim Türkiye'ye dönelim, neler var? Türk Deniz Kuvvetleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kuzey Kutbu'ndaki bilimsel çalışmalara katıldı diyor. Bizim Deniz Kuvvetleri'nin Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi var. İstanbul'da, İstanbul Boğaz üzerinde. Güzel de bir yerde karargahı biliyorum. Derya sen de biliyorsun burada.
Evet.
Çok hoş bir yerde. Burada bu genel müdürlükte 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında Kuzey Kutbu'nda yürütülen bilimsel çalışmalara katılıyormuş. Gene Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde TÜBİTAK MAM Kutup Araştırma Enstitüsü'nün koordinasyonunda gerçekleşiyormuş. Burada oşinografik yani deniz suyu ile ilgili çalışmalar yapacaklar. Bu da önemli. Yani Türkiye biliyorsunuz daha önceden Güney Kutbu'na, Antarktika'ya bir bilim grubu göndermişti. Zaman zaman gidiyor, orada çalışmalara katılıyorlar. Orada Türkiye biz de varız diyor. Yani dünya denizlerinde küresel çapta nerede deniz varsa Türkiye bizim de orada milli çıkarlarımız vardır diyerekten oralarda boy gösteriyor. Bu da önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Dünyanın boğazı düğümlendi. Şimdi Panama kanalında sıkıntı var. Önce 200 gemiydi. Şimdi 300 gemi sırada beklemeye başlamış. Sebebi kuraklık, çevre. Niye diyecek olursanız, bu deniz seviyesinden 28 metre yüksekliğe kadar yükselebiliyor Panama kanalı. Ve bu yükseltiyi de işte o çeşitli havuzlama şeklinde suları birbirine eklemek sureti, boşaltmak suretiyle böyle yapıyorlar. Peki sorun ne? Deniz suyunun kıtlığı mı çıktı diyeceksiniz. Sorun işte orada. Deniz suyu değil, bunda tatlı su kullanılıyormuş. Tatlı su kullanıldığı için de bölgede kuraklık var ve su bulamıyorlar. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Onun için boğazı düğümlendi diyor. Böyle yani Amerika'nın ticaretini %2 oranında etkileyecek kadar menfi yönde önemli bir sıkıntı. Onun için dünyanın boğazı düğümlendi deniyor. Bakıyorum kısaca diğerlerinde rüzgar enerjisiyle çalışan kargo gemisi üretilmiş. Yani bu önemli bir gelişme. Tabii rüzgarın kesildiği zaman ne yapacaklar bilmiyorum. Herhalde modern yelkenli gibi olmalı bu. Başkası, İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon 929 bin lira ceza kesilmiş. Bu da var. İzmit Körfezi'nde Gölcük'teyken askeri gemiler dahi hiçbir şekilde limanı kirletemezler. Yani benim böyle bir şey başıma geldi. O zaman Deniz Kuvvetleri Komutanı Vural Beyazıt rahmetli helikopterle geçerken görmüş. Emir subayı da bizim Cahit Eroğlu, sen tanıyorsun zaten. Ondan sonra beni çağırdılar, gittim nedir diyerekten. Vallahi bana bak dedi, ben dedi burada da ticaret gemilerine ne kadar ceza yazdırdım mı biliyor musun dedi. Sonra durumu öğrendim filan. Öğrendim, bizim yara savunma subayı çaktırmadan biraz bırakayım, sintine tahliye edeyim demiş. Neyse böyle bir şey yaşadık. Kesinlikle yapılmaması gereken bir olay bu. Hindistan'da, Hindistan'ın 14 Temmuz'da fırlattığı Göz Bebeği isimli bir uzay aracı ay yüzeyine başarıyla indi. Bu da önemli bir gelişme. Yani bir zamanlar Amerika, Sovyetler Birliği, Çin derken Hindistan'da bunu başaran bir ülke oldu. Ben bunu çok önemsiyorum. Türkiye'de son zamanlarda uzay çalışmalarına önem vermeye başladı. Hep söylediğim bir şey vardır. Gemiyle ulaşımın yapıldığı yerler, denizler diyoruz ya, bunlar burası çok önemli diyorum ben. Ama gökyüzüne baktığımız zaman bulutsuz bir havada, orası da mavi. Dolayısıyla oraya da gemiyle gidiliyor, uzay gemileriyle. Orasını da çok önemsiyorum. Çünkü gelecek nesillerimizin gelecekleri uzayda olacak ne yazık ki. Çünkü yaşlı dünyamız giderek sona erecek gibi gözüküyor diyeyim. Burada sonlandıralım.
Evet, hocam o zaman kısa bir geçiş arası verelim. Sonra devam edelim. Sayın dinleyenler, Mavi Vatan devam ediyor. Stüdyo konuklarımızı bir kez daha hazırlayayım. Sürekli konuğumuz ve yapımcımız Celalettin Yavuz, Profesör Doktor Celalettin Yavuz. Ve ayrıca bugün araştırmacı yazar ve emekli Deniz Albay, Derya Şerif Yarkın stüdyomuzda. Buyurun hocam.
Derya kardeşim, sınıf arkadaşım olduğu için böyle söylüyorum. Öncelikle bir operasyon geçirdin. Ve bizi kırmayarak o haline buraya geldin. Seni bu denizcilik aşkından dolayı ve bizi kırmadığın için özellikle teşekkür ediyorum ve kutluyorum.
Çok teşekkür ederim. Koşa koşa geldim.
Evet.
Niye? Çünkü bu program sayesinde, sizin yaptığınız bu program sayesinde sadece meslektaşlarım değil, aile bireylerim bile şu anda radyo dinliyorlar. Ve bunu ısrarla ve özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye'de şu anda sadece TRT için değil bu eleştirim. Özel hiçbir iletişim kanalında dahi denizcilik başlıklı bir program yok. Sizi o yüzden de çok kutluyorum. Yani bu heyecanla gelmemin nedenlerinden bir tanesi bu Sayın Hocam.
Valla ben de TRT'yi kutluyorum. Ben aslında programa talip olduğumda dünya gündeminde Türkiye diye istemiştim. Fakat herhalde ben emekli deniz subayım diyerekten Mavi Vatan'la birlikte bana bir görevi verdiler. Ama ne bu güzel. Sayede de hakikaten denizcilikle ilgili ne varsa balıkçılık, yatçılık, limanlar, liman güvenliği, tersaneler, denizcilikle ilgili eğitim, neler veriliyor filan bunlara varıncaya kadar her şeyi, hatta işte yelken kursları dahil sadece denizlerin olduğu yerde değil, Ankara gibi yerde senin gibi değerli bir arkadaşımızla bulup konuşturduk. Güzel bir program olduğunu biliyorum. Şimdi Derya'cığım, çocukluğunuzun deniz kenarında, özellikle de Marmara kıyılarında geçtiğini biliyorum. Çocukluğunuzda sizi denizcilik konusunda motive eden en önemli olaylar nelerdi? Buradan başlayalım.
Sayın Celalettin Hocam, evet, çocukluğum Marmara kıyılarında geçti. Bir bariyeli deniz astsubayının oğluyum ben. Dolayısıyla hem aklımda kalan, bilinçli olduğum dönemden başlamak gerekirse ilkokula Gölcük'te başladım babamın görev yeri dolayısıyla.
Donanmada yani, donanmanın kalbinde.
Evet, tam da donanmanın giriş kapısının yanındaki Pir Reis İlkokulu'nda başladım.
Ya ismi bile okulun Pir Reis.
Pir Reis İlkokulu. Tabii ki bizim yaş grubumuz gereği o yıllarda daha...
Bir de ismin de Derya yani.
Evet, işte babamın denizci olmasının, kardeşimin evet. ismi de Barbaros Hayrettin.
Evet, rahmetin, Allah evet. rahmet
eylesin. Tam donanmanın giriş kapısının yanındaki okul, o yıllar bizim ilkokula başladığımız yıllar 60-61 dönemi, 27 Mayıs devrimi yapılmış. Dolayısıyla okulların iki tane adı var o dönemde. Biz sabahçıydık, sabahçıların dönemindeki okulun adı Devrim, öğleden sonracıların, öğrencilerin dönemindeki ismi de Pir Reis'ti. Sonradan Devrim kelimesi kalktı, hepsi Pir Reis oldu. Neyse, bizim önlüklerimiz bile değişikti Sayın Hocam. Bütün diğer ilkokullarda siyah önlük giyerken Pir Reis İlkokulu'nun maviydi. Ve bariye yerlerinin paletlerinde olduğu gibi eteğinde de 3 tane beyaz çizgisi vardı. Bu kadar denizciliğin içine motivasyonu en yüksek bir şekilde ilkokula başlamıştık. O yıllar yine bizim meslekten olanlar anımsayacaktır. Sadık Altıncan'ın deniz kuvvetleri ve donanma komutanı olduğu dönemler. Onun girişimlerinle diyeyim, ilkokul çağında, hatta ilkokul birinci sınıf çağındaki çocuklara bile haftada en az bir veya iki defa deniz donanma komutanlığından albay rütbesinde subaylar gelir, yarım saat, bir saat bizle denizcilik konuşurlardı.
Ne güzel.
O kadar güzeldi ki bunlar ve bize geziler tertiplerlerdi. İlkokul birinci sınıf çocuğunun... Gezilerin.
Zaten üstün içinde gibiydi okul. Oradan da gemiler çok yakın.
Çok Poyraz yakın. İskelesi, çok güzel mi? Söylediniz. Ve burada ilk tanıştığımız olay Yüzbaşılar semtiydi. Yüzbaşılar semtinin ismi 10 veya 15 tane denizaltıcı yüzbaşı. O zaman lojman falan yok. Tabii bizden önceki dönemi anlatıyorum. Kendi girişimleriyle ellerinde kürek oraya birer ev yapıyorlar. Çünkü denizaltılar her dönemde olduğu gibi bir tatbikat başlamadan 10 gün önce giderler, başlarlar. Tatbikat biter, 10 gün sonra gelirler. Çünkü gemiler yavaş, satıhta yavaş hareket ediyor. Adamlar evlerinden o kadar uzak ki bari eşleri, çocukları mutazarrır olmasın diye ev yapıyorlar kendilerine ve semtin ismi o yüzden Yüzbaşılar. Ben asıl söylemek istediğim, her evin önünde birer sandal vardı. İlk çocuk 7 yaşında gördüğüm şeyi anlatıyorum. Sandal vardı. O yüzbaşılar mesai sonunda böyle hepsi eğilmiş, sadece sırtlarını görürdük. Sandallarından bir şeyleri boyarlar, üstüpü sokuşturup kalafat yaparlar, efendim zehirli boyasını sürerler, küreklere bakım yaparlar falan. Ve bunlar ilk aklımda kalan olaylar. Ve
balıkçılığa meraklar o zaman İzmit Körfezi'de tertemiz tabii.
Tertemiz tabii evet. Efendim. Ben hemen yüzbaşıların yanında yine bizim sınıf çok geç gördü ama ben çocukken gördüm. Denize girer, plaj vardı orası plajdı. Velhasılken bir konuyu değiştirmeden hemen şunu söyleyeceğim. Bir gün yine bir albay bizi böyle ziyarete geldiğinde bizim kız arkadaşlarımızdan bir tanesi, bakın 7 yaşındaki bir çocuğun sorusu oldu Aldo'ya. Dedi ki, amca dedi, orada yine dedi bazı amcalar kayıklara bakıyorlar ama 2-3 tanesinin hiçbir şeyi yok. Hep yanındakinden istiyor. Öbürleri de hep veriyorlar falan. Onlar niye kendilerine araç gereç almamışlar diye merak etmiş kız arkadaşım ve beni hala etkileyen bir cümleyle yanıt verdi albay. Dedi ki, canım yavrum dedi, denizde bir denizciye zorda kalırsa yine bir denizci yardım eder dedi. Şu yaklaşıma bakar mısınız? Ne kadar filozofça 7 yaşındaki bir çocuğa. Şimdi bu yanıtlar, işte bu yaşam tarzını görerek ister istemez motive oluyorsunuz. O sırada...
Peki araya gireceğim de. Şimdi özellikle Deniz Harp Okulu'ndayken sen yelkencilik de yapıyordun. Evet. Yani yelkenciliği yapan çok az kişi vardı.
Evet.
Ama benim orada gördüğüm, ben yelken yapmıyordum o zaman. Sınıfın içerisinde yelken konusunda sivrilenlerden birisi sendin. Bununla ilgili kurs falan da veriyorlar mıydı o zamanlar?
Kurs,
çocukluğun sırasında
yani. Kurs değil de yani o zaman yelken olayı o kadar yaygın değildi. Gölcük'te diyeyim, çocukluk dönemimizde. Ama bizi bilhassa o...
Bir de Ahmet Erkan vardı.
Ahmet Erkan kesinlikle.
Evet.
Ama bizi bilhassa kürek çektirirlerdi. O küçücük boyumuzla sandallarda kürek çektirirlerdi. Ama ne kadar güzel günlerdi, şarkılar söyleyerek, heyamalalar çekerek. O zaman yeni yeni öğreniyoruz bir takım şeyleri ve her yeni öğrendiğimiz kelimeyi de eve gelip babamıza satamıyorduk ama annemize söylüyorduk. Anneciğim bundan sonra bana sol deme, iskelede. O da ne demek oğlum derdi. Ya sağ taraf sancak biliyorsun değil mi? Kıç, sakın bu kelimeyi kullanma. Anne olur mu? Biz Bariyeliler bana kıç deriz falan diye.
Evet. Şimdi baş kısmına da prova deriz.
Evet. Evet. Şimdi bunlar işte güzel motivasyonlardı efendim o sırada. Bunların tabii çok etkisinde kaldık. Bunların çok etkisinde kaldık. Bu yıllar sonra bir anımı da anlatmak isterim
tabii, tabii,
ne olursunuz. Tabii. Yıllar sonra bunun benzerini ben İtalya'daki görevim sırasında yaşadım. Nedir efendim o? Gölcük'te o yüzbaşılarda evet 5-10 kişinin belki sandalı vardı ama geri kalan herkesin o veya bu şekilde arabası vardı. Sandalı yoktu. Aynısını bana bir yine sizin gibi değerli bir sınıf arkadaşım anlatmıştı. Amerikalı meşhur stratejist Amiral Mahan bir konuşması sırasında diyor ki, arkadaşlar diyor, hepinizin bir at arabası var. O zaman at arabası dönemi. At arabası var ama çoğunuzun diyor sandalı yok. Çünkü diyor sandala bakmak çok zor. Kışın sahile çekeceksin. Bahar geldiğinde onun bakımını yapıp denize vereceksin. Önce bir suyu çekmesini bekleyeceksin.
Bakımı deyip kalafatlanması, tıkanması, boyası yani, bayağı bakım. Yani.
Ayrıca denizdeyken ya, senin gıda diyetin de farklı. Yani çorbayla, çorba çay, kuru fasulyeyi yiyerek denize seyir olmaz. Dolayısıyla denizcilik pahalı iştir demiş Amiral Mahan. Eğer kendine güvenmiyorsa bir devlet gitsin hava kuvvetlerine, kara kuvvetlerine önem versin. Hiç donanmaya şey yapmasın.
Yok bunu, bu üçü bir arada olmaz. O kadar da güçlü
tamam,
olamaz.
Tamam yani şimdi bu lafın gibi. Bunun benzerini ben o İtalya görevinde tayin oldum. Daha 5. 6. gün. Dediler ki ne saatte yani Akdeniz Deniz Kuvvetleri karargahında bir toplantı var. Bu toplantıya subaylar katılacaktır. Nedenini anlayamadım ama bir toplantı var, katılacağız falan. Gittim, tek Türk benim. Tek Türk subayı benim. İngilizler pek egemen falan. Nedir toplantının? Bir İngiliz kadın binbaşı toplantıyı yönetiyor. Celal Hocam toplantının konusu marinada yer tahsisi. Bahriye subayı dediğinizin diyor, arabası olduğu gibi teknesi de vardır mutlaka. Dolayısıyla hiçbirimizin teknesi yoktu. Çok aşağılanmıştım.
Ben araya gireyim. Haklısın onda. Şimdi Deniz Harp Okulu dekanlığı yaptığım zaman onun marinasında 2 veya 3 tane oradaki emekli amirallerin teknesi vardı. Başka kimsenin yoktu. Yani şey var, bir de marina biliyorsunuz Türkiye'de çok pahalı bir şey. Yani tekne sahibi olmak güzel ama bakım dediniz siz. Bir de onun idamesi var ya, o da çok şey. Ben burada sizden önce yatlarla, marinalarla ilgili de bir konuşmacıyı telefonla davet etmiştik. Onu da söyledi. Türkiye'de marinecinin çok pahalı olduğunu, yani evet, evet, ondan özellikle staişle şikayetle bahsetmişti.
Şimdi tekrar çocukluk dönemi eğitimine gelirsek Celal Hocam, mutlaka biliyorsunuzdur ama değerli dinleyicilerimize de anımsatmak isterim. Dünyanın en prestijli yat yarışı America's Cup diye, Amerika Kupası yat yarışı. Bu kıta Amerika ile Avustralya arasında çeşitli etaplarla zorlu, çok zorlu bir yarış. Bu yarışı en çok kazanan ülkenin takımı Avusturya. Çok ilginç değil mi? Hiç denizi olmayan, kıyısı olmayan Avusturya. Ben bunu çok ilgimi çekti, araştırayım istedim ve yine o sırada İtalya'daki, o zaman öğrenmiştim, görevim sırasında araştırdık. Avusturya'da ilkokul çağından itibaren çocuklara bir takım örneklemeler yapılırken hep deniz üzerine örneklemeler. Bir bulmaca çözecek çocuk, sorular hep deniz üzerine. Dolayısıyla daha o çocuk yaşta başlıyorlar çocuğa denizi ve denizciliği sevdirmeye. Ve o çocuk ileride bir deniz aşığı oluyor. Ve kıyısı olmayan, denizi olmayan Avusturya'dan yelkenciler çıkıyor. Biz hala havuz problemi,
ilk atışı. Onlar ama göllerinde falan yapıyorlar. İsviçre'de de öyle.
Tabii
mesela
efendim.
İsviçre'nin de mesela denizi yok ama deniz ticaret filosu var onun gibi.
Sayın Şimdi hocam kesin haklısınız. Bakın bu Türkiye'de de bunun örneği var. Nedir? Evet. Amatör denizci istatistiklerine bakarsanız ağırlık Ankara'dadır.
Doğru.
Dalgıç istatistiğine bakarsanız Malatya'dadır. Çok ilginç değil mi?
Allah Allah.
Malatya'dadır. Allah. En çok.
Demek kayseri yersen dalgıç oluyorsun.
Biraz da heves yapalım.
Şimdi Derya'cığım şeye geleyim. Sizce üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde çocuklarımız ve gençlerimiz deniz sporlarıyla yeteri kadar ilgilenmekte midir? Değilse neler eksiktir diyelim.
Evet, işte yine aynı şeye geleceğiz. Yani üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede Tanrı bize böyle bir ülke vermiş. Ülkenin ismi denizci ülke, coğrafya terimi açısından. Denizci ülke ama içinde yaşayan bizler maalesef denizci ulus olamamışız. Yani nedense oturduğumuz sandalyenin bile yönüne baktığımız zaman arkamız denizde. Yani hiç önümüzü denize almamışız. Dolayısıyla biz ebeveyn olarak çocuklarımızı yetiştirirken de aman bir şey olur, kolu kırılır, başı ağrır, midesi bulanır diye mümkün mertebe deniz sporlarından boğulur. Hep bu endişelerle mümkün mertebe deniz sporlarından uzak tutmuşuz çocukları. Bakıyorsunuz genel İşte televizyon ve radyo programlarına ya futbol anlatılıyor ya atletizm anlatılıyor ama deniz sporlarında minimum yer veriliyor. Dolayısıyla çocuklara bir motivasyon vermesin. Bu demek değil ki çocuğun içindeki merakı dizginliyoruz anlamına gelmiyor. İşte demin örneklediğim gibi Ankara'da nasıl amatör denizciler çoğunluktaysa istatistiksel olarak yelken kulüplerinin de neredeyse yarısı, ülkemiz yelken kulüplerinin yarısı Ankara'da. Yani
o zaman bu güzel bir gelişme. Ya.
Kesinlikle öyle. Ve burada tabii demeyecek Amiral Mahan'dan örneklediğim gibi pahalı sporlar kategorisine giriyor. Dolayısıyla bizi yöneten devlet büyüklerimizin bu konuya bir politika olarak yaklaşmaları lazım. Destek vermek, belediyelerin destek vermesi lazım. Nitekim veriyor. Ankara Belediyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi bunlar öğrencilerine
şimdi,
bu konuda
destek. Şimdi ben araya gireceğim gene. Bu işte Ankara'da Eymir Gölü vesaire var. Buralarda rüzgar sörfü falan hiç yapıyorlar mı? Ben şeyden biliyorum. Almanya'da o kışın soğuğunda buz gibi, tamam mı? Biliyorsun. Balık kıyafetlerini falan çekerler şeyini üzerinde her türlü korunmayla birlikte. Kışın orada rüzgar sörfü falan yaparlar. Göllerde, sadece denizde değil yani.
Çok haklısın ama yani Ankara'nın özellikle Eymir dediğiniz için bunu vurgulamak istiyorum. O bölgede coğrafya olarak rüzgar o kadar güçlü değil. Rüzgar sörfü yapacak kadar güçlü değil. O yüzden ODTÜ'nün biliyorsunuz kürek takımı orada çalışır.
He.
Kürek çünkü rüzgarsız bir göl şeyi ister. Bir örnek olarak ama bu hiç yapılmaz anlamında değil. Yılın belli dönemlerinde güçlü rüzgar da çıkıyor orada.
Evet.
Ki yelken yapıyoruz orada.
Peki Sizce deniz ve su sporları sadece denizlerde mi yapılır? Biraz önce söylediğim gibi. Örneğin Ankara'da ikamet edenlerin bu sporları yapmak için ille de deniz kıyılarına mı gitmeleri gerekir demiştim. Bunun cevabını verdiniz. Evet, geçiyorum.
Lütfen.
Başka birine geleyim. Ünlü Türk amirali Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlere hakim olan cihana hakim olur sözü yanında. Milletimizin banisi, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin donanması da mühim ve büyük olmak gerekir sözleri. Aslında Türkiye'yi yönetmeye aday gençlere rehber olmalıdır. Atatürk bir zamanlar Florya'da halkla birlikte denize girer, kürek çekermiş. Sizce Türkiye'yi yönetenlerin bu mesajı vermelerinin mavi vatan bağlamında halkın üzerindeki etkisi neler olabilir?
Şimdi bu çok zor bir soru.
Yani mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey derler babası için kaptandı.
Evet,
taka efendim. Kaptanı derler aslında. Bu alanda bir şey yapılabilir. Denizcilikle ilgili bir geçmişi var yani.
Tabii.
Sadece Cumhurbaşkanı değil diğer devlet büyükleri de olabilir.
Kesinlikle öyle. Yalnız şu bakımdan zor bir soru. Biz Orta Asya steplerinden ırk olarak Anadolu'ya gelmişiz. Sonradan denizci olmuşuz. Her ne kadar
Derya sonradan diyorsun da yani şeyde hep Malazgirt'te Türkler geldi derler ama onun üzerinden 1000 yıldan fazla geçti. Aslında Türkler daha önceden de gelmişti Anadolu'ya. Yani şey değil. O Orta Asya stepleri dediğin yerlerde Amu Derya, Siri Derya nehirlerinde bizimkiler orada şey yaptı, gemicilik yaptılar. Yeni değil olay yani.
Yani
o şeyi bilip Büyük Selçuklu zamanında mesela Kirman Selçukluları Basra Körfezi'ni geçerekten Umman Sultanlığı'na sefer düzenliyorlar.
Çok haklısınız.
Gemilerle yani. Yani aradan çok zaman geçti.
Arzu edilen şeyi yakalayamamışız ulus olarak. Evet. Onu demek istiyorum. Yani Osmanlı döneminin daha Fatih zamanına bile baktığın zaman donanma istemezlik diye bir yaklaşım var. Yani çünkü denizi sevmeyen insan denizciyi de sevemiyor ister istemez. Bakınız amirallerimize kaç tanesi Türk kökenli amiral. Yani ne Barbaros Hayrettin, ne Cezayirli Gazi Hasan Paşa bunlar, ne Turgut Reis bunlar. Bir pir reis var Türk kökenli aralarına gelen ki onun da ondan daha iyi olmasına rağmen amcası Kemal Reis'e amirallik vermemişiz. Bir örnek yani.
Yani şey ilklerden Çaka Bey ve Kara Müsel Bey var.
Bakın onlar denizci. Onlar denizci işte.
Falan, onlar denizci.
Bunların ben sebebini şuraya bağlamak istiyorum Celal Hocam. Yani biz denizciliğe gereken önemi daha işin yazım bölümünde dahi vermemişiz. Bugün denizcilikle ilgili kitap işte demin örnekledik ne televizyon kanalı ne bir radyo şeyi yok. Gazetede köşe yazısı yok bu konuda. Yani bir Sait Faik Abasıyanık biraz Sadun Bora, Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir Kabağaçlı dışında yani bunlarla ilgili fazla yazan da yok. Dolayısıyla halkımızı da yönlendiren yok. İşte o yüzden daha konuşmamın başında dedim ya sizin programınız ne olur dursun, ne olur devam edin. Bir şekilde insanları bilgilendiriyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Buna ihtiyacımız var.
Evet, şimdi Derya'cığım sen söyleyince aklıma geldi. Öncelikle Derya İçredir. Derya'yı Bilmez isimli bir kitabım var. Kıymetli oğlun Derya Buğra Yarkın'la birlikte yazmışsın. Bana da bunu hediye ettin bugün için. Teşekkür ediyorum. En azından bu konuda yazanlardan bir tanesin. Bu sebeple seni kutluyorum.
Teşekkür ediyorum.
Sana. Şimdi bununla birlikte bir son sorumuz artık. Bir araştırmacı yazar olarak, bir meraklı olarak, Türk denizciliğine kendisini hasretmiş biri olaraktan. Bize kitap ve yazılarınızdan biraz bahseder misiniz?
Şimdi benim genellikle vurgulamak istediğim Ulu Önder Atatürk'ün her şeyine sahip çıkmışız. Bir tek gemilerine sahip çıkamamışız. Ben bunu içimde ukde olarak gördüğüm için yazılarımda öncelikle buna yer vermeye çalışıyorum. Ne demek istiyorum? Atatürk'ün yaşadığı yerleri, binaları koruma altına alan yasalarımız var. Fakat bindiği gemileri, yatları, hatta sandalı koruyacağız diye bir bırakınız yasa maddesi, yönetmelik maddesi bile yok. Bunu gözden kaçırmışız. Öncelikle bunu gündeme getirecek makaleleri makalelere öncelik vermek istiyorum. Bu bence çok önemli bir şey. Bunun sayesinde ülkemizde artık klasikleşmiş yatlara sahip insanlar var. Onlara sahip çıktıkça yenileri, gençler motive oldukça yenileri gelecektir diye değerlendiriyorum. O yüzden kitabımın ismi Derya İçredir, Derya'yı bilmez o mahiler ki diye söylüyorum. Yani deryanın içindeyiz. Üç tarafımız denizden kaplı ama deryadan bir haberiz.
Savanara'yı bilir. Yatını bile satmışlardı galiba. Sonra geri aldılar.
Sonra geri aldılar. Evet. Efendim. Yani
şimdi
sahip çıkamadık.
Şimdi Derya Albayım tabii TCG Savarona'da da yani
orada
da, evet, orada da görev yaptı. Oradayken yani bir talihsiz şekilde bir gemi yanmıştı. Sonra personeli değiştirdiler. Onun üzerine tayin olanlardan birisi de Derya'ydı. Onu ziyaretine gitmişti.
1974 Barış Harekatı'nda mezun olduk. O yüzden Savarona'ya binmeyen yegane sınıfız. Bizim sınıf Savarona'ya binemedik.
Ben şeyde bindim. Deniz Harbi Akademisi eğitimi sırasında 1982 yazında bir Karadeniz gezimiz vardı. Bir sınav gezisi oluyordu. Hı. Savarona'ya o zaman ilk defa binmiştim. Çok tabii etkileyici, büyüleyiciydi. Özellikle kesinlikle Atatürk'ün de orada olması nedeniyle.
Ne yazık ki.
Sona mı geldik?
Sonuna geldik.
Ben evet, o zaman Derya sohbetin. Çok çok teşekkür ederim. Hakikaten renk kattın. Çok teşekkür ediyorum. Bu programda konuk ettim. Son konuşmacısın. Bu vesileyle özellikle de teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum bu olanağı verdiğiniz için.
Yapımcımız Özlem Öztaş, teknik yapımda Sefa Aktan ve ben Burak Pekcan. Hoşçakalın sayın dinleyenler.
Mavi Vatan